Ayrım 11. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 121. 7. kısım. Düzgün adımlarla yürüyen, başında bir homburg ve elinde deriden büyük bir evrak çantası olan yakışıklı genç adam, 4 Eylül 1940 günü öğleden sonra Lisbon'un eski mahallelerinden Alfama'da ilerliyordu. Rokoko saraylarla zenginlerin gösterişli tuğladan evleri arasındaki dar çarpık sokaklar, oyun oynayan çıplak ayaklı çocuklar, tartışan esmer adamlar ve pazara koşan kadınlarla doluydu. Gerili iplere bembeyaz çamaşırlar asılmıştı. Arap mimarisine uygun evlerin pencereleri önünde demir parmaklıklar parlıyordu. Garip şekilde ağaçlar büyüyordu merdivenlerde. Duvarlarda zaman zaman görülen çatlaklardan deniz seçiliyordu. Kasap dükkanına girdi iyi giyimli genç adam. Oradan iyi bir parça dana eti aldı. Yandaki dükkandan da bir şişe madeira, birkaç şişe kırmızı şarap, zeytinyağı, un, yumurta, şeker ve bir sürü baharat aldı. Alışverişini çarşıdan aldığı yarım kilo soğan ve birkaç göbekli marulla tamamladı. Satıcı kadına şapkasını çıkarıp sevimli bir gülüşle eğildikten sonra oradan ayrıldı. Karanlık ve dar Rua del Poco des Negros'a saparak yarı yarıya yıkıntı haline gelmiş bir evin avlusuna girdi. Önüne ilk çıkan şeyler balkonlarda duran ev sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermeleri için yapılmış ilkel tahtadan bölmelerdi. Gerideki duvarda da bu bölmelere hizmet eden su borularının şebekesi bulunuyordu. Avlunun güneşli bir köşesinde gitar çalıp tiz fakat güçsüz sesiyle şarkı söyleyen ihtiyar bir adam oturmuştu. Kader gölgem gibidir, hiç peşimi bırakmaz. Üzüntüdür hep bana getirdiği, yaratılmışız sanki öteki dünya için. Thomas şarkıcının şapkasına biraz para atarak onunla Portekizce konuştu. Lütfen bana ressam Reynaldo'nun nerede oturduğunu söyler misiniz?
İkinci kapı, Reynaldo en üst katta oturuyor.
Çok teşekkür ederim dedi Thomas Lieven ve yine şapkasıyla selam verdi. İhtiyar adam kördü, bu nedenle hareketini göremedi. İkinci girişin merdivenleri karanlıktı. Yalnız Thomas yukarı çıktıkça ortalık aydınlandı. Birçok ses duydu, her yanı zeytinyağı ve yoksulluk kokuyordu. En üst katta sadece iki kapı olduğunu gördü. Bunlardan biri tavan arasına çıkıyordu. Öbüründe ise Reynaldo Pereira adı kocaman kırmızı harflerle yazılıydı. Kapıyı vurdu Thomas, kimse cevap vermedi. Daha da sert vurdu kapıya. Yine hiçbir hareket olmadı. Kapının tokmağını çevirdi, kapı gıcırdayarak açıldı. Thomas karanlık bir girişten geniş bir stüdyoya geçti. O da çok aydınlıktı. Geniş bir pencereden giren güneş ışığı, anlamı belirsiz resimler, üzeri bir sürü konser ve boya tüpleriyle dolu bir masa, fırçalar ve şişeler, dop dolu kül tabloları ve giyimli olarak yerde horul horul uyuyan 50 yaşlarında bir adamın üzerine çarpıyordu. Adamın saçları gür ve siyahtı. Solgun ve çökük yanaklarında sakalları çıkmıştı. Büyük bir gürültüyle horluyordu. Yerde kanepenin yanında boş bir konyak şişesi vardı.
''Pereira!'' Thomas bağırdı. Uyuyan adam kıpırdamadı. ''Uyan Pereira!''
Sakallı adam daha da gürültüyle horlayarak öbür yana döndü.
''Peki öyle olsun.'' diye kendi kendine mırıldandı Thomas. ''O halde ben de öğle yemeğini hazırlamaya başlarım.''
Ressam Pereira bir saat sonra uyandı. Uyanmasını 3 nedene borçluydu. Birincisi güneş gözüne giriyordu. Sonra mutfaktan bir takım patırtılar geliyordu. Ve nihayet soğan çorbasının kuvvetli kokusu bütün odayı sarmıştı. Kısık bir sesle bağırdı.
''Sen misin Juanita?''
Hala sersem bir halde ayağa kalktı, kemerini sıktı. Gömleğini de pantolonunun içine tıkarak mutfak kapısına doğru sendeledi.
''Juanita, sevgilim, canım benim, yoksa geri mi geldin?''
Kapıyı açtı. Hayatında hiç görmediği yabancı bir adam, belinde bir önlük, ocakta yemek pişiriyordu.
''Günaydın.''
Yabancı cana yakın bir şekilde gülerek hitap etti. ''Sonunda uyandığına çok sevindim.'' Birden ressamın bütün vücudu titremeye başladı. El yordamıyla bir iskemle buldu ve kendini zorlukla üzerine bıraktı. Homurdanarak,
''Ah Allah'ın belası, kanyak beni mahvetti.'' dedi.
Thomas Lieven bir bardağı kırmızı şarap doldurdu. İskemlede oturan ve her tarafı titreyen adamı uzatarak elini dostça omuzuna koydu.
''Sakın üzülme Reynaldo, daha hayal görmeye başlamadın. Ben hayal değilim. Adım da Jean Leblanc. An şuradan bir yudum iç. Kendine gelmene yardım eder. İyileşince de iyi bir yemek yeriz, olur biter.''
Ressam şarabı içti, dudaklarını eliyle kuruladı ve kısık sesle sordu.
''Benim mutfağımda ne işiniz var?''
''Soğan çorbası ve şaraplı dana eti hazırlıyorum.''
''Kuzum, siz çıldırdınız mı?''
''Ve soğukluk olarak da krep yapmaya karar verdim. Aç olduğunu biliyorum. Kendine gelmen, elinin titremesinin geçmesi gerekiyor.''
''Ne yapmak için?''
''Yemekten sonra bana sahte bir pasaport hazırlaman için.'' diye dostça cevap verdi Thomas. Reynaldo yerinden fırladı, eline büyük bir tava geçirdi.
''Defol buradan pis casus, yoksa kafanı patlatırım.''
''Yok, sakın öyle bir şey yapma.'' dedi Thomas. ''Sana birinden mektup getirdim.'' Ellerini önlüğüne silerek cebinden bir zarf çıkarıp Reynaldo'nun eline tutuşturdu. Reynaldo ise zarfı yırtarak açtı ve içinden çıkan kağıda dikkatle bakmaya başladı. Az sonra başını kaldırarak
''Luis Tamiro ile nerede karşılaştın?'' dedi.
''Geçen akşam bir rastlantı sonucu Estoril'deki gazinoda karşılaştık. Şişko Luis bana arkadaşlarımdan birinin Madrid'de başının belaya girdiğini söyledi. Pasaportunu almışlar. Yeni bir pasaporta ihtiyacı varmış. Hem de en kısa zamanda. Luis Tamiro bana seni salık verdi. İşinin ustası birinci sınıf bir ressam ve bu işte tecrübeli olduğunu söyledi.'' Reynaldo kafasını salladı.
''Özür dilerim, imkansız. Bunu yapmam. Hem Juanita'ya da söz verdim. Juanita karımdır.
Parasız kaldığın için de seni bıraktı kaçtı. Luis bana her şeyi anlattı. Artık hiç düşünmemelisin o kadını. Kocasını zor durumdayken bırakıp ortadan kaybolan kadın 5 para etmez. Yakında görürsün sen de paranın kokusunu alınca nasıl koşup geri geldiğini.''
''Nereden para geçecek elime?''
''Benden ve başkalarından.'' Reynaldo düşünceli bir tavırla yanağını kaşıdı ve başını salladı. Geri zekalı bir çocuğa ders veren öğretmeni andırıyordu sesi. ''Dinle, şimdi savaş devam ediyor. Sahte pasaport yapabilmek için çok özel bir kağıt gerekir. Bu özel kağıtları da sadece pasaportu veren ülkede bulabilirsin.''
''Onun farkındayım.''
''O halde savaş sırasında özel kağıdın da artık ithal edilmediğinin farkındasındır. Bundan dolayı artık kimse sahte pasaport yapamıyor. Nasıl becermeli?'' Madeira salçasının tadına baktı Thomas. ''Herhalde tek yol insanları sarhoş edip pasaportlarını çalıp değiştirmek.''
''Doğru, ama ben de öyle şeyler yapamam. Bana göre iş değil. Eğer malzemem tamam değilse sahte şey yapamam. Mücadeleden de hoşlanmam.''
''Ben de. Bu arada lütfen pencerenin pervazına daha yakından bakar mısın? Sana bir armağan getirdim.'' Reynaldo yerinden kalktı ve sallanarak pencereye doğru gitti.
''Bunlar ne böyle?''
''Vizesi bitmiş 4 Costa Rica pasaportu. Hem de kullanılmış. Birini benim için hazırlarsan diğer üçü de senin olur.'' Pasaportlardan birini alan Reynaldo heyecandan soludu ve hayran bakışlarla Thomas'ı süzdü.
''Nereden buldun bunları?''
''Dün akşam elime geçti.''
''Yani dün akşam 4 tane Costa Rica pasaportu mu buldun?''
''Yoo.''
''Peki ne o halde?''
''Dün akşam ben 4 tane Costa Rica pasaportu bulmadım. 47 tane buldum.'' dedi Thomas Lieven. Bu arada çorbayı ateşten indiriyordu.
''Yemek hazır Reynaldo.''
Kendi kendine düşünüyordu bir yandan da. ''Ne kadar talihliyim ki o konsolos bütün o pasaportları saklamış.'' Bu arada başka şeyler de düşünüyordu. ''Şu anda Rua do Pochi des Negros'taki Senyor Pereira'nın atölyesinde bulunuyorum ve sahte pasaport hazırlamasını öğreneceğim burada.'' Hem bir uzman kadar bileceğim artık bu işi. Oysa kısa bir süre önce Londra'nın en genç bankeriydim. Ne yazık, bu hikayemi kulüpte anlatmak hiçbir zaman kısmet olmayacak.
Menü: 4 Eylül 1940. Kızarmış soğan çorbası, Madeira salçalı dana filetosu, krep flambe. Bu yemek sahte pasaport hazırlayan adamın en başarılı işine esin kaynağı oldu. Kızarmış soğan çorbası. Bir miktar soğan ince halkalar halinde doğranır, tereyağı veya zeytinyağında iyice pembeleşinceye kadar kızartılır. Çorba için kullanılacak miktardan biraz daha fazla su ilave edilir ve 15 dakika kaynatılır. İsteğe göre tuz, biber ve baharat konur. Çorbada su yerine et suyu da kullanılabilir. Çorba bir yandan kaynarken bir yandan da ince ekmek dilimleri kesilir ve çorba ateşten alındıktan sonra üzerine konur. Çorbanın üzeri rendelenmiş peynirden kalın bir tabaka ile kaplanır ve bu peynir hafifçe kahverengileşinceye kadar çorba fırınlanır. Çorba her insan için ayrı ayrı kaselerde hazırlanmalıdır. Madeira salçalı dana filetosu. Kalın kesilmiş dana filetoları önce dövülür, sonra hafifçe kızartılır. Kızartılırken fazla pişmemeleri ve içlerinin pembe kalmasına dikkat edilmelidir. Yarım soğan, 5 tane badem ve 1 avuç mantar ufak parçalar halinde doğranır ve tereyağda hafifçe kavrulur. Büyük bir bardak Madeira şarabı, yani kırmızı şarap ilave edilir ve 15 dakika hafifçe kaynamaya bırakılır. Salçaya tuz ve biber konarak lezzetli bir hale getirilir. Salça dana etinin üzerine dökülür ve garnitür olarak yanında kızarmış patates ve yeşil salatayla servis yapılır. Flambe krep. Krepler, yani gözlemeler, normal tertibine göre hazırlanıp kızartılır. Fakat fazla ince olmamalarına dikkat edilir. Ayrıca krepler üzerinde servis yapılacakları tabağın büyüklüğünde olmalıdırlar. Krepler açıkta bırakılır ve üzerlerine bolca pudra şekeri serpilir. Masaya getirildiklerinde üzerlerine bir miktar rom dökülüp yakılır ve daha sönmeden kıvrılıp üzerlerine biraz limon suyu serpilir. 8. Kısım. Pencerenin yanındaki büyük çalışma masasının üzerinde 4 pasaport duruyordu. Her birinde başka bir Porto Rico yurttaşının resmi vardı. Biri şişman ve ihtiyar, biri genç ve zayıftı, birinin gözlükleri vardı, birinin ise bıyığı. Pasaportların yanında da Madrid'de sabırsızlıkla yardım bekleyen Fransız gizli servisinden binbaşı Döbray'ın 4 fotoğrafı duruyordu. Onları Luis Tamiro, Estoril'deki gazinoda gizlice Thomas Lieven'in evrak çantasına yerleştirmişti. Yemek bitmişti. Reynaldo Pereira, beyaz iş gömleğiyle Harley Caddesi'nde zor bir ameliyat için hazırlıklarını tamamlayan operatörleri andırıyordu. ''Madrid'deki kimseyi şahsen tanıyor musunuz?'' diye sordu alçak bir sesle. ''Yani yüzünü iyi biliyor musunuz? Dört pasaporttaki fotoğrafları inceleyin. Hangi arkadaşınıza daha çok benziyor? Çünkü üzerinde en az değişiklik yapmam gereken pasaportu seçeceğim.'' ''Zannederim ona en çok benzeyen bu.'' Soldan ikinci pasaportu işaret ediyordu Thomas. Pasaportun eski sahibinin adı Raffaello Puntarreras'tı. Pasaport 8 Şubat 1934 tarihinde verilmişti. Geçerli olduğu süre ise 7 Şubat 1939'da sona ermişti. İçinde bir sürü vize ve gümrük girişleri vardı. Sadece birkaç sayfası boştu. Herhalde bu yüzden gezgin tüccar Puntarreras da kendisine Pedro Rodriguez tarafından verilen yeni bir pasaportu kullanmayı tercih etmişti. Pasaport sahibinin özellikleri arkadaşımınkilere uyuyor. Yalnız arkadaşımın saçı kahverengi, gözleri de mavidir dedi Thomas. O halde o iki noktayı değiştirmeliyiz. Fotoğrafları değiştirmeli. Damgayı arkadaşınızın resminin üzerine taşırmalı. Pasaportun veriliş ve temdit tarihleriyle bir takım vize ve gümrük girişlerinin tarihlerini de değiştirdik mi tamam. Peki Puntarreras adı ne olacak? Arkadaşınız Lizbon'da uzun süre kalacak mı? Hayır, hemen Dakar'a uçacak. O halde adı değiştirmemizin gereği yok. Ama bu arada Lizbon için bir transit vizesine, Dakar için de giriş müsaadesine ihtiyacı olacak. Ne olmuş yani? Bende bir sürü damga var. Avrupa'nın en iyi damga koleksiyonu diyebilirim. Hayır hayır, fazla dert çıkmayacak. Sizce dert sayılacak bir şey nasıl olur peki? Her şeyinin değişmesi gereken bir pasaport, üstelik içine konacak resim de damgalı olursa, böyle bir iş en azından 10 günümü alır. Ya Signor Puntarreras ne kadar vaktini alacak? Şahsi problemlerim, akli dengesizliğim ve mutsuz evliliğim için biraz zamana ihtiyacım var. Ama tahmin ediyorum bu iş en fazla 7 saat sonra hazır olur. Rahatlamış bir halde kendi kendine bir şarkı mırıldanarak Reynaldo Pereira işine başladı. Eline madeni bir çatal, ayakkabıcıların bizine benzer tahta saplı bir alet aldı ve ucuyla Puntarreras'ın resminin bir köşesini kaldırdı. Arkasından ufak bir çakının yardımıyla resmi sarmaya başladı. ''Daima önce resmi çıkarırız.'' dedi sanatkar. ''Lastik mühürü bozmamak için.'' Hafifçe geğirdi. ''Gerçekten bir harikaydı soğan çorban.'' Thomas pencerenin yanında hiç kıpırdamadan oturuyordu. Dikkatini çekmemek ve dağıtmamak için ressamın bu sözlerine hiç cevap vermedi. 3 çeyrek sonra Reynaldo resmin iki ucunu da yuvarlamıştı. Sonra bir elektrik ızgarasını prize taktı, üzerine eski bir kitap cildi koyarak onun da üzerine pasaportun kapağını yerleştirdi. ''Aşağı yukarı 10 dakika ısınmalı.'' dedi. ''Buna pasaportu canlandırma deriz. Kağıt daha yumuşar ve esnek bir hale gelir. Böylece kağıt sıvıları daha kolay emen, herhangi bir işlemi kaldırabilecek bir hal alır.'' Uzun süren bir sigara molasından sonra Pereira tekrar işe koyuldu. Punta Reyes'in resminin damga değmemiş ucunu cımbızla bir milimetre kadar kaldırdı. Kıldan ince bir fırçayı içinde kokulu sıvı buludan ufak bir şişeye batırdı.
Ancak en değerli kürkten yapılmış sıfır numara fırça bu işe uygundur dedi.
Resmi cımbızla pasaporttan uzaklaştırarak sıvıyı aceleyle ikisinin arasına sürdü. Giderek aralarındaki zamk eridi, 5 dakika sonra fotoğrafı yerinden çıkarmış, odanın öbür ucundaki bir kitabın kapağının üzerine yerleştirmişti.
Bu arada resmi hırpalamayayım diye oraya koydum.
Masaya döndüğünde gözlerini kapadı, ellerini hareketsiz bıraktı. Belliydi ki işin ikinci bölümünü düşünüyordu.
Sonra sanatkar konuştu. Önce oldukça kolay bir değişiklik yapacağım. Bir noktayı yok edeceğim.
Pasaportu büyük sabit bir mikroskopun altına yerleştirdi. İnce kıl bir fırçayı renksiz bir suya batırdı. Aynı anda bununla pasaporttaki bir noktayı ıslattı ve kronometreye bastı. Nokta aşağı yukarı tamamen kayboluncaya kadar bekledi. Sonra yıldırım hızıyla suyun geri kalanını ucu kesilmiş bir kurutma kağıdıyla ıslattı.
3 saniye, şimdi esasını anladık. Buna dayanarak harflere geçebiliriz.
Bir sayfadaki bütün harflerin üst kısımlarını ortadan kaldırdı. Sonra daha geniş olan altlarını da her iki yanına gulp suyu sürerek yok etti.
Meslekte bizler buna göbeğine doğru çalışmak deriz.
Ve 2 saat sonra nokta metoduyla bütün gereksiz yazıyı, çok geride kalan vize ve giriş tarihleriyle pasaportun veriş ve temdit tarihleriyle birlikte yok etmişti. Bundan sonra ressam yarım saat dinlendi. Kaslarını yumuşatmak için de biraz kendi kendine odanın içinde dans etti. Thomas da kahve yaptı. Kahvesini içmeden Pereira bir yumurtayı kırarak beyazını bir tabağa akıttı.
Havayla iyice temas edebilsin diye. Bizim deyimle buna bekletilmiş deriz.
10 dakika sonra beyazlatıcı ilacın bütün dikkatine rağmen kağıt üzerinde bırakmış olduğu girintileri bu yumurta akıyla doldurdu. Kağıdın yüzeyinin dümdüz olabilmesi için çok dikkatli çalışıyordu. Sonra üzerine görünmez yapıştırıcı bir sprey sıktı. Gezgin tüccar Punta Reyes'in resmini alarak çok ince bir kağıda sardı ve kağıdı da resmin arka tarafına kaymaması için yapıştırdı. Eline akik bir kalem alarak damganın resmin üzerindeki parçalarını kağıda geçirdi. Sonra binbaşı Döbray'ın resimlerini Punta Reyes'inkinden biraz daha büyük olarak kesti. Damganın renginde kopya kağıdı koydu resmin üzerine. Öbür resmin üzerindeki ince kağıdı alarak Debra'nın fotoğrafının üzerine koyup yapıştırdı. Tekrar akik kalemle damgayı çizdi. Sonunda üstündekileri dikkatle çıkardı. Debra'nın resminin üzerinde damga görünüyordu. Hızla sanki bu işteki ustalığını göstermek ister gibi zamkladı resmi. Daha önce belirlediği yerlerden Döbra'nın fotoğrafını delerek Arap tutkalı ve madeni kemer delikleriyle elindeki cımbızın yardımıyla pasaporta yapıştırdı. Sildiği bütün noktaların yerine çini mürekkebiyle yeni numaraları yazdı ve yaptıklarını da şöyle açıkladı.
Mümkün oldukça her zaman eskilerin şekline benzer yeni numaralar koyarız. Bir 3 sayısını 8'e çevirmek veya biri 4 yapmak gibi.
6,5 saatlik yorucu bir çalışmadan sonra Pereira pasaporta Portekiz transit vizesini bastı ve Dakar giriş iznini de ekleyerek gerekli rakamları işledi.
Pasaport hazır.
Neşeyle ellerini çırptı Thomas. Ressam büyük bir ciddiyetle yerlere eğildi.
Bu gibi işler için her zaman emrinize amadeyim.
Thomas onun elini sıktı. Gelecekte bu yeteneklerinden faydalanabilmek için burada olmayacağım. Ama sakın üzüntüye kapılma Reynaldo. Sana yağlı bir müşteri yollayacağım. Tahmin ederim çok iyi anlaşırsınız.
9. Kısım. Plaza Don Pedro 4'teki büyük gazete binasının çatısında en son ışıklı ilan geçiyordu. Binlerce göz büyük bir kuşkuyla harfleri izlemekteydi. Portekiz vatandaşları ve mültecilerden oluşmuş bir kalabalık meydanın siyah ve beyaz mozaikten kaldırımlarını doldurmuştu. Bir sürü insan da meydanı çevreleyen kahvelerin bahçelerinde oturuyordu. Hepsi harflere gözlerini dikmiş bakıyorlardı. Haber ise şöyleydi.
United Press, Madrid. Almanya ve İspanya arasında gizli anlaşmalar yapıldığı konusunda devamlı söylentiler var. İddialara göre Almanya, Cebeli Tarık ve Akdeniz'e hücum edebilmek amacıyla kuvvetleri için serbest geçiş hakkı tanınmasını istiyor. Franco tarafsız kalmaya kararlı. İngiliz Büyükelçisi'nin İspanya'ya ihtarı, Barcelona ve Seville'de İngiliz aleyhtarı gösteriler.
Kaldırıma yakın bir masada iki adam oturmuş, pernod içiyorlardı. Adamlardan biri olan Luis Tamiro, öğleden sonra hazırlanan sahte pasaportu inceliyordu. Takdir eden bir sesle mırıldandı. ''Birinci sınıf bir iş, gerçekten harika.'' ''Uçağınız ne zaman kalkıyor?''
''İki saat sonra.''
''Debra'ya selamlarımı iletin. Kendisi 5 gün sonra gemim hareket etmeden burada olmaya çalışsın.''
''Gelebilmesini sağlarım.''
''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu Thomas. Luis Tamiro üzüntülü görünüyordu. Brezilya sigarasından bir nefes çekti.
''İspanyollar sözüm ona tarafsızlar. Yine de Almanları istediklerini yapmakta serbest bırakıyorlar. 3 Alman turisti binbaşıyı Madrid'de gece ve gündüz izliyorlar.'' Her 8 saatte biri nöbeti devralıyor. Kendisi bu durumdan haberli fakat bir türlü izini kaybettiremiyor. Adamların adları Löffler, Weise ve Hart. Onlar da binbaşının kaldığı Palace Oteli'nde kalıyorlar.
Peki ne yapmak istiyorlar?
Binbaşının pasaportu olmadığı için Madrid'den ayrılması imkansız. Bu 3 Alman onun kim olduğunu anlamışlar ama henüz ispat edemiyorlar. Şimdilik Madrid'de ne yaptığını öğrenmeye çalışıyorlar. Ancak Madrid'den ayrılmaya kalkışınca İspanyol polisi kendisini bir bahaneyle tevkif edebilir. Bir kere de içeri tıkıldı mı kimse farkına varmadan büyük bir rahatlıkla Almanya'ya götürülebilir.
Şu halde her şeyden önce peşindekilerden kurtulması gerekiyor.
Evet ama nasıl? Tazı gibi bir saniye bile peşinden ayrılmıyorlar. Kaçmaya kalkıştığı anda üzerine atılacaklar.
Thomas Lieven dikkatle küçük adamı süzdü.
Tamiro, senin asıl mesleğin neydi söylesene.
Küçük adam içini çekerek dudaklarını kıstı.
Her türlü kanun dışı iş için kız temin ederim. İnsan ve silah kaçırırım, kara borsacılık yaparım. Para karşılığı hemen hemen her şeyi yaparım. Eskiden Madrid'de kuyumcuydum.
Sonra ne oldu?
İç savaş beni mahvetti, dükkanım bombalandı, mallarım çalındı. Bir de üstelik politik nedenlerle başım derde girdi. Anlayacağın dürüst yaşamaktan ağzımın payını aldım. Benim için her şeyin kendine göre bir fiyatı var. İdealistler istediklerini yapsınlar, beni hiç ilgilendirmez.
Thomas Lieven yavaşça sordu.
Tahmin ederim Madrid'de seninle aynı fikirleri paylaşan birkaç kimseyi tanırsın değil mi?
Ne demezsin, bir sürü.
Ve sana göre her şeyin bir fiyatı var değil mi?
''Tabii.''
Gülümseyerek yukarıdaki ışıklı haberlere baktı Thomas. Yavaşça fısıldadı.
''Dinle Louis, acaba ufak bir nümayiş çıkarmak kaça patlar?''
''Planın nedir?''
Ve Thomas Lieven planının ne olduğunu ona anlattı. 10. Kısım.
''Ah!'' Siyah saçlı heykel vücutlu Estrella Rodriguez gecenin geç saatlerinde Thomas odaya girince uykusundan çığlık atarak uyandı. Yatağının arkasındaki kırmızı abajuru yaktı. Bir elini kalbine bastırmıştı.
''Jean, bilemezsin beni ne kadar korkuttun.''
''Çok özür dilerim sevgilim. Geç vakte kadar konuştuk. Sonra pasaportu götüren adamı uçağa kadar geçirdim.''
Yorgun argın yatağın kenarına ilişti. Estrella onu kollarının arasına aldı.
''Öp beni.''
Ona sıkıca sarılmıştı. ''Tanrıma şükürler olsun sonunda gelebildin. Saatlerce seni bekledim. Beklemekten öleceğimi sandım.''
''Beni çok özlediğinden mi?'' diye sordu Thomas.
''Evet, bir nedeni de buydu.''
''Anlamadım.''
''Bütün gece gelirsin de bana Estoril'e gidebilmem için biraz daha para verirsin diye ümitle bekledim.'' ''Kulübe telefon ettim. Masalarda hep 11, 10 veya 12'ler kazanıyormuş. Düşün, benim uğur sayılarım. Bu gece bir servet kazanabilirdim.''
''Estrella, yarın seni birinci sınıf sahte evrak düzenleyen birisiyle tanıştıracağım. Kendisine elindeki pasaportları bir komisyon karşılığında satmak için verebilirsin. Seninle kazancı paylaşmaya hazır.''
''Ah Jean, harikulade.''
Thomas banyoya geçti. Estrella arkasından sevgi dolu bir sesle seslendi.
''Dün gece o kadar garip bir rüya gördüm ki.''
Thomas banyodan sordu. ''Neydi?''
''Rüyamda sen sevgilim bir Almandın. Düşün Alman. Ben ki Almanlardan çok nefret ederim. Öleceğimi sandım. Jean, beni duydun mu?''
''Evet, söylediğin her kelimeyi.''
''O halde neden cevap vermiyorsun?''
Thomas'ın öksürdüğünü duydu. ''Beni o kadar şaşırttın ki dişimi çalkaladığım suyun yarısını yanlışlıkla yuttum.'' Bu söz kadını güldürdü.
''Çok tatlısın. Yanıma gel, seni seven Estrella'na gel.''
Kısa bir süre sonra Alman düşmanı kadın uyandı ve Thomas'ın uykusunun arasında katılarak güldüğünü gördü. Omuzunu şiddetle sarstı.
''Jean, Jean, neyin var?''
''Ha? Ha, çok komik bir rüya görüyordum.''
''Nasıldı?''
''Ufak bir nümayiş hakkında,'' dedi Thomas tekrar gülerek.
11. Kısım 5 Eylül 1940 günü Madrid'de gizli emniyet örgütünden komiser Filippo Aliados aşağıdaki gizli raporu verdi. İvedi. Bugün saat 14.03'te 14. bölge sorumlu memuru İngiliz elçilik binasının önünde No 16 Calle Fernando El Santo'da 30 kadar kimsenin toplandığını ve düşmanca gösterilerde bulunduklarını tarafıma bildirdi. Derhal olay yerine 5 adamımla gittiğimde nümayişçilerin hepsinin çok yoksul kimseler olduğunu gördüm. Koro halinde bir ağızdan İngiltere'ye küfrediyorlardı. Elçilik binasının 4 camını kırmışlar, 3 çiçekliğini de yere indirmişlerdi. Ticaret ataşesi elçinin isteği üzerine nümayişçilerle görüşmek üzere sokağa çıkmıştı. Olay yerine vardığımda ataşe bana şunları söyledi. Bu adamlar burada olay çıkarmak için kendilerine Almanların para verdiğini itiraf ediyorlar. Polis kuvvetlerinin saldırısıyla nümayişçilerin çoğu kaçıştı. Bu arada 3 kişiyi tevkif edebildik. İsimleri şöyledir. Luis Tamiro, Juan Moreira ve Manuel Passos. Tevkif edilenler benim de bulunduğum sorguda Alman ajanları tarafından kiralanmış olduklarını itiraf ettiler. Ajanların adları şöyledir. Helmut Löffler, Thomas Weise ve Jakob Fart. Hepsi de Palace Oteli'nde kalmaktadırlar. İngiliz ticaret ateşesi hükümeti tarafından resmen protesto edilecek olan bu meselenin hemen ayrıntılarıyla incelenmesini talep etmiştir. İspanyol tarafsızlığını daima korumamız için bize verilen talimata uygun olarak derhal Palace Oteli'ne gidip adı geçen Alman turistlerini tevkif ettim. Kendileri zorluk çıkardılar ancak kelepçe takarak nezarethaneye götürülebildiler. Karakolda ifadeleri alınınca hepsi nümayişi parayla çıkardıklarını inkar ettiler. Ele geçen nümayişçilerle yüzleştirildiler fakat her iki tarafta birbirini tanımadı. Bundan sonra nümayişçilere haklarında kamu düzenini bozmaktan işlem yapılacağını söyleyip onları serbest bıraktım. 3 Alman'a gelince, onların Alman gizli servislerinden oldukları biliniyordu. Bu yüzden nümayişi çıkartmış olmaları çok muhtemeldir. Almanlar hala nezaret altında bulunmaktadırlar. Sizden ne yapmam gerektiğine dair bana en kısa zamanda talimat vermenizi rica ediyorum. Çünkü İngiliz ticaret ateşesi her saat başı telefon edip benden ne tedbir aldığımı soruyor. İmza, Filippo Aliados, Komiser. 12. Bölüm. Alman meşesinden yapılma masaya sert bir yumruk indi. Masa Berlin'de Tirpitz rıhtımındaki bir evin odalarından birinde duruyordu. Yumruk Amiral Canaris'e aitti. Amiral masanın arkasında oturuyordu. Masanın önünde ise mosmor kesilmiş binbaşı Loos vardı. Binbaşının yüzü çok solgun, amiralinki ise kırmızıydı. Binbaşının hiç sesi çıkmıyor, amiralinki ise çok yüksek perdeden geliyordu. ''Ama bu kadar da fazla binbaşı. Adamlarımızdan 3'ü İspanya'dan sınır dışı edilmişler. İngiliz hükümeti protesto etmiş. Senin kurnaz Herr Lieven ise Lizbon'da gülmekten kasıklarını çatlatacak.'' ''Her amiral, emin olun yine anlamıyorum o adamın bu işle ne gibi bir ilgisi olabileceğini.'' Canaris acı bir cevap verdi. ''Adamlarımız Madrid'de saatlerce nezarethanede tutulurlarken binbaşı Döbra memleketi terk etti. Tabii sahte bir pasaport kullanarak. Hiçbir zorlukla karşılaşmadan Lizbon'a vardı. Ve biliyor musun herkesin içinde Estoril gazinosunda kiminle sarılıp öpüştü? Senin sevgili Lieven'inle.'' ''Ah hayır, olamaz tanrım.'' ''Hata yok. Adamlarımız karşılaşmalarının iç parçalayan sahnesine gözleriyle tanık oldular. Ne yapabilirlerdi? Hiçbir şey.'' İçinde acı veren çekilmeleri hissetti binbaşılığız. İşte yine karaciğerim başıma bela oldu diye düşündü kara kara. ''Ah şu şeytan Thomas Lieven, nereden aklıma geldi onu Köln'de Gestapo'nun elinden kurtarmak?'' ''Binbaşı, acaba serviste hakkınıza ne gibi söylentiler dolaştığının farkında mısınız? 5 para etmez Loos diyorlar sizin için.'' ''Sayın amiralim, bu biraz haksızlık oluyor.'' ''Haksızlık mı? Herife mühim Fransız gizli servisi üyelerinin adları için 10.000 dolar veren siz değil miydiniz? Hani o elimize geçtiğinde sahte olduğunu anladığımız liste? Size beraberinizle bu adamı da getirmenizi tembihlemiştim.''
''Portekiz tarafsız bir ülke amiralim.''
''Ne olmuş yani? Bıktım bütün bunlardan. Bana Herr Lieven'i buraya, ofisime getirmelisiniz, bu odaya ve canlı olarak, anlaşıldı mı?''
''Nasıl emrederseniz, öyle olsun amiralim.''
11. Ayrımın sonu. Sayfa 135.